Ayrım 27, sayfa 430. Evrenin en gelişmiş aletleri. Ulu canlar cezaevindeki kanlı baskının ardından Burdur E-tipi hapishanesine nakledilen yaralı tutuklu ve hükümlerin çekilecek rileri henüz bitmemişti. Yakınları baskı görüyor, günde bir saat süreli su verilen cezaevinde hastalık kol geziyordu. Günler sağ görüşlü adli tutukluların saldırıcı girişimleri, kantin alışverişlerinin kısıtlanması, koğuş temsilcilerinin birbirleriyle görüşmelerinin yasaklanması, radyo ve teyplerin toplatılması ile geçiyordu. Mahkumlara ne olduğu belli olmayan sarı bir sıvının zorla enjekte edildiği öne sürülüyor. Ayrıca koğuş kapılarına siyasi tutuklu ve hükümlülerin fotoğraflarının asıldığı, bazılarının üzerine de çarpı işareti konulduğu iddia ediliyordu. Çok geçmedi aradan beklenen operasyon 5 Temmuz 2000 günü bağıra bağıra geldi. Burdur cezaevinde F tipi cezaevleri uygulamasını protesto etmek isteyen 11 tutuklunun mahkemelere çıkmadığını gerekçe gösteren güvenlik güçleri dozerlerle baskın düzenledi. Operasyon için Isparta, Konya ve Antalya'dan takviye jandarma birlikleri getirilmişti. Sabah saat 8'di. Askerlerin çatılara çıktığını ve koğuş bölgesine toplandığını gören 16 kadın ve 45 erkek mahkum barikat kurdu. Sonrasını tanıkların anlatımlarından okuyalım. Barikatları Ulucanlar'da yaşananların tekrarlanacağını düşünerek kurduk. Yarım saat sonra gaz, ses ve sis bombaları atılmaya başladı. Tazikli su püskürtüyorlardı. Suda yapışkan bir madde vardı. Bariyerleri biz yakmadık. Bizi dumanda boğmak için kendileri yaktılar. Ellerinde ateş püskürten bir makine vardı. Yunus Aydemir ve Cemil Aksu arkadaşlarımızın yüzü yandı. Başına gaz bombası isabet eden Sadık Türk beyin kanaması geçirdi. Güvenlik görevlileri duvar yıkılınca kepçeyle bizi çekmeye çalışıyordu. Kolumuz, bacağımız, kafamız neremiz denk gelirse almaya çalışırken Veli Saçılık'ın kolu koptu. Kol tamamen yoktu. Biz kopan kolu suyun içinden çıkardık ama kopan yerden hiç kan akmıyordu. Jandarmalar daha sonra içeri çengel atmaya başladı. Çengeller yaralanmalara ve arkadaşlarımızın gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına yol açtı. Sonrasında İnayet Kandemir ve Makbule Akdeniz iş makinesinin kepçesine konularak sanki topraklarmış gibi hücreler tarafına boşaltıldılar. Halil Tiryaki, Cof ve Kalas'ta dövüldü. Yere yatırılıp üstünde tepinildi. Ali Mitil ve Hüseyin Kilit'in ayakları, Özgür Kılınç'ın kolu, Hülya Tulunç'un da kaburgaları demir ve kalas darbeleriyle kırıldı. Yusuf Demir'in kafası ve yüzünde derin yara izleri oluştu. Asiye Güden çenesinden yaralandı. Şahin Geçit'in eli çarpan sis bombası nedeniyle parçalandı. Baskın bitiminde sevkler yapılırken gardiyanlar cezaevi girişindeki boşlukta işkence tezgahı kurdular. AAT ismindeki kadın arkadaşımıza gardiyanlar floresan lamba ile tecavüz etti. Cezayirli Cemile Bu Paşa'nın rahmine bira şişesi sokmuştu Fransız gizli ordusu. Türkiye'de ise FD, MC, HE, EP, AZG ve daha niceleri floresanda copla, elektrikli copla, parmakla, şişeyle, hortumla, sopayla, silah namlusuyla tecavüze uğradı. MK, NT, ÜÇ, İU, DU, LI ve DÖ işkence ve tecavüz sonucu çocuklarını düşürdüler. Tecavüze uğrayan lise öğrencisi ise bir de üstüne okulundan atıldı. El Salvador Devrimci Hareketi'nin kadın komutanlarından Ana Guadalupe Martinez'in gizli zindanlarda yaşadıkları aşağı yukarı şöyledir. Beni soymaya ve belden aşağı davranmaya başladılar. Göğüslerimi, cinsel bölgelerimi, bacaklarımı elleyip sıkmak için her fırsattan yararlanıyorlardı. Daha fazla elleyip sıkmalarından kurtulmak için sandalyede oturur kaldım. Herkesin eli üzerimde geziniyordu çünkü. Görevim susmaktı. Devrimcilerin işkenceye karşı direnmesini sağlayan etken bedensel güç değildir. İşkence uşakları bedensel dayancı nasıl yıkacaklarını bilseler de moral ve inanç dik tutuldukça ne işkence ne de ilaç direnci kıramaz. Çığlıklarım hücrenin duvarlarına çarparak kayboldu. Astsubay Rosales askerlerden birini beni sıkıca tutması için çağırdı ve bu şekilde tecavüz edebildi. Sarhoştular. Hücredeki alkol kokusu iğrençti. Tam bir şok içinde yatıyordum yerde. Bunun er ya da geç başıma geleceğini biliyordum. El Salvador'u Burdur'a bağlamak hiç de zor değildir. 4 yıl arayla 2 ölüm orucu eylemine de katılan ve hafızasını yitiren erkek tutuklu FL'nin Burdur cezaevinde başından geçenlerden özetle. Gardiyanlar üstüme çullandılar. Bir yandan kabadayak atıyor, diğer taraftan pantolonumu indiriyorlardı. Gardiyanlardan birisi de soyunuyordu. Beni yüzüstü yere düşürdüler, küfürler yağdırıyor, bir yandan da bacaklarıma bastırıyorlardı. Üzerimde soyunan gardiyanın ağırlığını hissettim. Bana tecavüz etmeye başlamıştı ki bir ses, durun diye seslenince toparlandılar. Feyli, arkadaşı Deniz Bakır ile birlikte cezaevinden çıktıktan sonra Gazi Mahallesi'nde ölüm orucunu sürdürmüştü bir dönem. Ulucanlar cezaevinde yaşanan kanlı baskının 3. yıl dönümünde ise Feyli kendini yakmaya çalıştı. Operasyonda can veren Ümit Altıntaş'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında üstüne kolonyayı döken ve çakmağı çakan Feyli 1. derece yanıklı hastaneye kaldırıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken Kahrolsun faşizm yazılı pankart açtığı gerekçesiyle Ankara DGM'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Barış Gönülşen ise hem Ulucanlar Hapishanesi'nde hem de Burdur cezaevinde yaralanmıştı. Onlar kompresör ve buldozerler vasıtasıyla duvarları deliyorlar. Bizler kapatmaya çalışıyorduk. Sürekli gaz bombası atıyorlardı. Bir bomba Sadık Türk'ün başının delinmesine neden oldu. Kadınlar koğuşuna geri çekilmeye mecbur kaldık. 60 kişiydik. Koğuşta 4 saat direndik. Yer dar olduğu için sinir gazları etkili oldu. Gazlar vücuda sirayet ediyorlardı. Astımlılar sinir krizleri geçiriyorlardı. Sonra büyük bir kepçeyle duvarı delmeye başladılar. Kepçe Beli Saçılık'ın kolunu kopardı. Olaylardan sonra cezaevindeki 70 mahkum açlık grevine başladı. 18'e erkek tutuklu ve hükümlü, içerisinden kanalizasyon geçen yerin 2 metre altındaki kör hücrelere konuldu. Havalandırması bulunmayan hücrelerde ıslak beton üzerinde ranza, yatak, battaniye olmadan kalıyorlardı. Kadın tutuklular ise sadece ranza bulunan müşahede hücresinde tıkıldılar. Baskında yaralanan 61 kişiye verilen raporlarda darp, gaz zehirlenmesi, vücuttan parça kopması, taciz ve tecavüze maruz kalma, kafada travma gibi bulgulara rastlandığı belirtildi. Burdur cezaevindeki siyasi tutuklu hükümlüler cephesinde bunlar yaşanırken aynı hapishanede kalan Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizler'in katili Cengiz Balık lüks içinde hayatını sürdürüyordu. Denizler'i 40 milyon lira borcu olduğu için öldürdüğünü iddia eden ve 27,5 yıl hapis cezası alan Balık'ın koğuşunda yok yoktu. Ne yaman çelişki. Birileri yer altında, bokun, sidiğin içerisinde hayat mücadelesi veriyor. Bir diğerinin havadar odasında buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, şofben, müzik seti, cep telefonu bulunuyordu. Çete üyeleri, mafya liderleri bunu aslında hep yapardı. Rant kavgalarını hapishaneye taşırlar, içerisini birilerinin himayesinde cenneti çevirirlerdi. Bayrampaşa cezaevinde 8, Metris'te 5 kişiyi gözlerini bile kırpmadan öldüren onlardı. Uşak cezaevinde 5 mahkumu katleden, cesetleri çatılardan atıp devlete meydan okuyan, siyasi kadın tutuklarının bulunduğu yere sıra sizde pankartını asan yine çetelerdi. Bergama hapishanesine ring aracı yerine ambulanslarla nakledilen çete üyelerinin üzerlerindeki ateşli silahlarla yolculuk etmelerine göz yumuluyor, hatta asker bunu siz istediniz diye döviz açma cesaretini bulabiliyordu. Yine Burdur'a dönelim. Benzer kanlı olaylarda olduğu üzere Burdur cezaevindeki siyasi tutuklu ve hükümlülere de cezaevi idaresine karşı toplu isyan suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede operasyonun cezaevinde 30 milyar liralık zarar meydana getirdiği öne sürüldü. Tüm mahkumlara Türk Ceza Yasası'nın 304'de 1 maddesi uyarınca 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi. Jandarma hakkında yapılan soruşturma neticesinde ise olaylara mahkumların sebep olması gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Baskında yaralananlardan ve aralarında Tuncay Yıldırım ve Ali Ayce'nin de bulunduğu 8 kişi Bergama özel tip cezaevine sevk edildi. Yaralıydılar. Burdur cezaevinde yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşmak istediler. İçeride çektikleri fotoğraflar gazetelerde yayınlanınca haklarında Adalet Bakanlığı'nca disiplin soruşturması açıldı. Soruşturma sonucunda hepsi de suçlu bulundu ve 15'er gün hücre cezasına çarptırıldılar. Filmlerin negatiflerini yönetimin izni ve bilgisi olmadan dışarıya çıkartıp ulusal gazetelerde yayınlanmasına sebep oldukları ve bu hareketlerinden dolayı cezaevimiz idaresini zor duruma düşürerek üzücü bir olaya mahal verdikleri ve cezaevimizin güven ve itibarını sarstıklarından dolayı. Doğrusu bu ya, karar bu topraklarda doğan herkese daha küçük yaşlarda belletilen kol kırılır, yen içinde kalır düsturuyla birebir örtüşüyordu. Kendi yarasını kendine saklaması gerekenlerden tanık Ali Aycan'a verelim sözü. O da Burdur hapishanesine yaşadıklarını dile getirsin. Gardiyanlar sayıma gelmeden 3. ve 4. koğuşların kapılarını, mazgalları ve ara malta kapılarını kapattılar. Elektrik ve sularımızı kestiler. Uyarı dahi yapmadan 4. koğuşun kapısına bomba attılar. Çatıdaki askerlerse kafamıza kiremit yağdırıyordu. Kadın arkadaşlarımız kendi koğuşlarının mazgalını patlatarak yanımıza geldiler. Hep birlikte 3. koğuşta kurduğumuz barikatların arkasına geçtik. Askerler ve gardiyanlar barikat olarak kullandığımız battaniye ve yatakların üzerine mazot döküp ateşe verdiler. Attıkları gaz bombaları bütün vücudu yakıyor, bilinci kapatıyordu. Barikatlara özellikle uzun itfaiye kancaları ve tazikli sularla yükleniyorlardı. 60-70 kişi vardık. 1000 kişinin katıldığı operasyonla katledilmeye çalışıldık. Saatler süren direnişin ardından Allah Allah sesleriyle içeri girdiler. Ya yaralı ya da baygın durumdaydık. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek sloganlarını arasında vakit geçirmeden işkenceye başladılar. Mahpushanede insana ait öyküler bitmez. Mutsuz sonlar desen hiç tükenmez. Önce Bergama cezaevine, ardından da Buca'ya sevk edilen Tuncay Yıldırım, Burdur hapishanesi baskında yaralanmıştı. MLKP davasına hüküm giyen Tuncay Yıldırım, Buca cezaevinde hücre tipi yaşamı protesto etmek için ölüm orucuna başladı. Çok geçmedi, İzmir Kırıklar F tipi cezaevine konuldu. Eylemcilerin günlük su, şeker ve tuzu ihtiyacı 1,5 milyon liraydı. Tuncay Yıldırım 5 gün boyunca bu ihtiyaçlarını alamadı. Önemli mi bilemem. Tuncay Sevgililer Günü'nde tahliye edildi. Ancak eylemini İzmir Yamanlar'daki bir evde sürdürdü. 2002 yılının Nevruz'unda canından oldu. Fotoğrafların gazetelerde yayınlanmasının ardından, hazımsızlıktan olsa gerek, Bergama cezaevindeki siyasi tutuklu ve hükümlüler ile onların ailelerine yönelik hak ihlalleri hız kazandı. Cezaevi yönetiminin öncelikli görevi suç unsuru fotoğraf makinesine el koymaktı. Jandarma ve gardiyanların katılacağı genel arama isteğine mahkumlar itirazda bulunmadı. Tutuklu ve hükümlüler hapishane idaresinin koğuşlardaki kişisel eşyaları alma talebine de evet dediler. İsteklerinin kabul edildiğini gören idare, mahkumlar hücre uygulamasına karşı çıkınca 26 Temmuz 2000 günü sabahı baskın düzenlendi. Cezaevindeki siyasilere ait koğuşlar tahrip edildi. Avukatların itirazı üzerine askeri yetkililer operasyon yapılmadığını, tutuklu ve hükümlülerin dirençlerinin kırılmaya çalışıldığını söylediler. Sonunda anlaşma sağlandı. Bergama'daki 77 siyasi tutuklu ve hükümlü Buca cezaevine sevk edildi. Burdur ve Bergama'dan önce aslında 2000 yılının ilk operasyonu Bandırma cezaevinde yaşanmıştı. 7 Ocak 2000 günü Bandırma cezaevindeki İslamcı tutuklu ve hükümlülere müdahale edildi. Baskında İbda C davası tutuklusu Ayhan Sönmez jandarma kurşunuyla öldürülürken 3'ü ağır, 6 kişi de yaralanıyordu. Hayata dönüş operasyonu için artık start verilmişti. Kopan bir kolu aramak. Burdur cezaevi operasyonunda devlet su işlerine ait dozerin kepçesiyle sağ kolu kopartılan ve kopan kolu başka bir şehirde, komşu kent İsparta'da bir sokak köpeğinin ağzında bulunan Veli Saçılık dehşet anlarını aktarıyor. İş makinesinin operatörü bilerek ve isteyerek kepçenin başıyla beni duvara sıkıştırdı. O esnada kolumun koptuğunu gördüm, yere düştüm. 2 saat boyunca koğuşa sıkılan suyun içinde kaldım. Bir arkadaşım kolu bulup üzerime koydu. Engels, insan ellerine evrenin en gelişmiş aletleri diyordu ve benim üretmek için gerekli ellerinden biri yoktu artık. Demek ki ömrüm boyunca işçi olamayacaktım. Bayılmamı önlemek için beni sürekli konuşturmaya çalışan ihtiyara bunu söyledim. Beni üzülme yoldaşım, işçi olacaksın, iyileşeceksin diye yanıtladı. Yeni bir şeyi keşfetmenin heyecanıyla olsun ihtiyar, onlar da artık bana kelepçe takamayacaklar dedim. Ancak Saçılık yanılıyordu. Sağ kolu kopmuştu ama sol kolu duruyordu. Kalan koluna zinciri doladılar ve onu nakil aracına bağladılar. Genç adam 1995 senesinde Emek Gazetesi satarken gözaltına alınmıştı. 17 yaşındaydı, o dışarıdayken davası sürmüş ve 1998 yılında yardım ve yataklı suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Özgürlüğünü ise cezasının bitimine 7 ay kala şartla tahliye yasasından yararlanarak kavuşabilecekti. Burada devlet hastanesinde sadece bir tetanos iğnesi vurmakla yetindiler, İsparta'ya sevk edildim. Beni tedavi eden doktor kolumun artık dikilemeyeceğini belirterek çok zaman geçmiş. Ayrıca kopan kolunu naylon torbaya koyup yollamışlar. Eğer buzlu bir torbaya konulsaydı yerine dikilebilirdi dedi. Tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilmeme karşın beni cezaevine geri götürdüler. Revir diye boş bir odaya attılar. Getirdikleri yatak ve battaniye ıslaktı. Açlık grevini başlayınca beni hastaneye kaldırdılar. Adalet Bakanlığı müfettişi gelene kadar tedavi edilmedim. 15 gün banyo yaptırmadılar. Üzerime atılan gaz bombasını bıraktığı islerle durdum. Hastanede ifademi alan müfettiş operasyonun devletin otoritesini göstermek için yapıldığını söyledi. Ben de devlet otoritesini kolumu kopararak mı gösterdi diyerek devletin tavrına isyan ediyordum diyor Veli Saçılık. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları hastanelerinde tedavi altına alınan Saçılık'ın kolunu dikemediklerini açıklıyordu. Yavrusunun sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye koşan anne Kezban Saçılık ise görevlilerin "teyze, oğlunun kolu morgda, istersen al" sözleri karşısında şok geçiriyordu. Hastane personeli jandarmanın istemi üzerine kolu görmediklerini ve askeri yetkililere teslim ettiklerini öne sürdüler. Jandarmalar ise kolu teslim almadıklarını iddia ediyorlardı. Tartışmadan çıkan herhangi bir sonuç yoktu. Mesele Arap saçına döndürmek isteniyordu. Tek gerçek vardı, genç bir adam hayatı boyunca sakat kalacaktı. Saçılığın kolu sokak köpeğinin ağzından alındıktan sonra üniversite görevlilerince Doğancı Mahalle mezarlığına gömüldü. İsparta Valiliği olayı trajikomedi olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanlığı ise çalışmasına engel olmak istemiyle iş makinesine saldıran Saçılığın kolunu makineye kaptırmasının göz yaşartıcı gaz ortamında ve olay anındaki aydınlatma yetersizliği nedeniyle engellenemediğini açıklıyordu. Adalet Bakanlığı Saçılık'a protest kol sözü verdi fakat sözlerini ödenek yokluğunu gerekçe göstererek tutmadılar. Saçılık'ın takma kolu aylar sonra takılabildi. Kolun parası uzun süre ödenmediği için genç adam zor günler geçirdi. Ankara Mamak'ta yoksul bir gecekonduda kalıyorlar. Evin geçimini ihtiyar babası inşaatlarda gece bekçiliği yaparak sağlamaya çalışıyordu. Saçılık yıllarca iş bulamadı. Cezaevinde yattığım ve tek kollu olduğum için zaten iş bulamıyorum. İş bulduğumda da polis iş yerine bu tehlikelidir diye baskı yapıyor diyordu. Devlet onun peşini bırakmamaya kararlıydı sanki. Adına açılan bağış kampanyası nedeniyle Veli Saçılık gıyabında yargılanarak 3 ay hapis 249 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Saçılık'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi aleyhine Antalya 1. İdare Mahkemesi'ne açtığı davada hastanenin Saçılık için 2 milyar lira, annesi Kezban Saçılık ve babası Cemal Saçılık için de 500 milyon lira tazminat ödemesi öngörüldü. Gelelim en sinir bozucu ayrıntıya. Yardım ve yataklık suçlaması nedeniyle hüküm giyen ve içerideyken sakat kalan Saçılık, AİHM kararları doğrultusunda yeniden yargılanmak istemiyle mahkemeye başvurdu. Ve ne oldu? Beraat etti genç adam. Boş yere bir insanın hayatıyla oynanmıştı. Pisi pisine cezaevine düşmüş, insanın içine işleyen bir adıramın kurbanı olmuş, sakat kalmıştı. Beksav Sinema Atölyesi Saçılık'ın hayatını 60 dakikalık belgesel filme taşıdı. Sedat Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı filmin adı Kelepçe'ydi. Cezaevinde sanat. Yeniden de olsa dönüp geri, geçerdim yine o yoldan. Zincirlerden yükselen ses, söz ediyor yarınlardan. Kıvay Köprüsü'nden kelebeğe, Alcatraz Kuyucusu'ndan Karandiru'ya, babam içinden o da bir anaya, duvardan uçurtmayı vurmasınlara, toplama kamplarını, cezaevlerini, hasreti ve esareti anlatır filmler. Romanlar yazılır adına. Saigon zindanlarını direnme savaşı ile tanırız. Sonra günü gelir, Salvador'un gizli zindanları olur eserin adı. Ülkemizde ise Tatar Ramazan, 72. Koğuş, Bizim Koğuş, Esir Şehrin Mahpusu, içerideki Oğul, Yaralısın ve daha niceleri. Hikayeler, mektuplar ve elbette şiir. Dört duvar arasından sıyrılır gelir. Hırsla çakarım kibriti, ilk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldür eskiye. Biliyorum, sen de mi diyeceksin? Ama akşam erken iner mahpushaneye ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırasıya. Ahmet Arif. Hasretinden prangaları eskittim. Tuduklunun günlüğü, bir siyasinin şiirleri, saat 21-22 şiirleri, mahpushane şiirleri ve zindan duvarları. Hasretin yakıcılığı da daha nasıl resmedilir? Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, Zulam'daki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Ahmet Arif. Görülecek günler var daha der Sabahattin Ali ve devam eder. Kurşun ata ata biter. Yollar gide gide biter. Mahpus yata yata biter. Aldırma gönül, aldırma. Dışarıda Lord Byron, Paul Elliot, Victor Hugo, Paul Verlaine, Baudelaire, Federico Garcia Lorca, içeride Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Ziya Gökalp, Kemal Tahir, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Ahmet Arif, Yılmaz Günay, Atilla İlhan, Can Yücel. Bu ülkenin aydınlarının çoğu demir parmaklıklar ve taş duvarlar arasında eğitimlerini aldılar. Sinop Kalesi'nden Yedikule zindanlarına, Drama Mahpushanesi'nden bugüne uzanan bir kültürdür bu. Rıfat Ilgaz'ın dediği gibi, tek suçumuz hür insanlar gibi konuşmak, kitaplar suç ortağımız. Kaynakça Tecrit, Yaşayanlar Anlatıyor, Selami Kurnaz, Boran Yayınları, Hücremde Bir Gün, Bobby Sands, Sosyalist Yayınlar, Salvador'un Gizli Zindanları, Ana, Guadalupe, Martinez, Zulüm Politikaları, Kate Millet, Metis Yayınları, Türkiye Solu'nun Hapishane Tarihi, Şaban Öztürk, Yar Yayınları, Hücrem, Yılmaz Güney, Güney Yayınları, Hapishane Şiirleri, Erdoğan Alkan, Kaynak Yayınları, Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek, Adnan Yücel, Yurt Kitap Yayın, Bir Direniş Odağı Metris, Sinan Kukul, Yer Yayınları, Firar Öyküleri, Adnan Gerger, Başak Basın Yayın, Sessiz Ölüm, Ümit Koşan, Belge Yayın Evi, Sessiz Ölüm, Hüseyin Karabey, Metis Yayınları, Benceremos, Şili'ye Evet, Pinochet'e Hayır, Spartaküs, Howard Fest, Sosyalist Yayınlar, Tutsak Dergiler, Boran Yayın Evi, Baş Eğmeyen Kadınlar, Boran Yayın Evi, Direniş, Ölüm ve Yaşam 1, Boran Yayın Evi, Direniş, Ölüm ve Yaşam 2, Boran Yayın Evi, Fırtınadan Sonra, Howard Fest, Oda Yayınları, Gözaltında Tecavüz, Meryem Erdal, Çivi Yazıları, Direnme Savaşı, Nguyen Duc Tuan, Oda Yayınları, Hapishanelerde Katliam, Anadolu Yayıncılık, İnancın Sınandığı Zor Mekanlar, Hücreler, Nevin Berktaş, Yediveren Yayın, 78'ler Vakfı, Kuruluş Senedi Taslağı, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cemil Kutlu, Adap İshaneleri, Mahpusluktan Kürek Mahkumluğuna, Çağdaş Hukukçular Derneği, Yaşatmak İçin Öldüler, Şenav Dönmez, Boran Yayın Evi, Nikaragua Sandinist Devrimi, Henry Weber, Belge Yayınları, Haydari Kampo, Tehemos Kornaros, Can Yayınları, Hıdır ve İlyas, A. Kadir Konuk, Belge Yayınları, Nevin Bektaş, İnancın Sınandığı Zor Mekanlar, Hücreler, Tecrit Karşıtı, Yoldaş Mektupları, Damlada Okyanus, Derleyen Tuncay Günel, Şubat Basım Yayın, Ölümsüz Şarkı, Victor Yara, Parantez Yayınları, Ökselerin Yöresinde, Şükran Kurdakul, Ümit Yayıncılık, Dider Abla, yayını hazırlayanlar Ayşe Hülya Özümrüt, Ümit Efe, Barikat Dergi ve Yayıncılık, Demir Parmaklıkları Ortak Düşler, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Celyan Yayınları, Benim Hapishanelerim, Zeki Sarıhan, Berfin Yayınları, Umut Yağmuru, Ümit İlter, Boran Yayıncılık, Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel, Ülkede Özgür Gündem, Demokrasi, Hürriyet, Sabah, Milliyet Gazeteleri, Yaşadığımız Vatan, Yürüyüş, Alın Teri, Atılım, İşçi Köylü Tavır Dergileri, Haklar ve Özgürlükler Bülteni, Sivil Toplum Örgütleri Raporları, Tecrit Karşıtı İnternet Siteleri, Kitabın Sonu, 21 Ekim 2009, sayfa 448.